Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde size Şeyh'in haremini anlatacağım. İyi dinlemeler. Hırsızlıktan Şeyhliğe. Aksaray'da yaşayan, inançlarına bağlı, dininin eksikliklerini öğrenmeye çalışan bir ev kadını, 12 Eylül 2012'de Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği ihbarda Mustafa Çalışkan'ı şikayet etti. Bu ev kadını, Sofular Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada hoca diye bilinen Çalışkan'ın kadınları cinsel olarak etkilediğinden bahsederek "Kahroldum, hala uyuyamıyorum." dedi. 6 ay sonra ikinci ihbar geldi. İhbarcı, aynı binaya çok sayıda kadın ve erkeğin girip çıktığını ve rahatsız olduklarını söyledi. Polis, ikinci ihbarın geldiği 11 Mart 2013 akşamı 1104 No'lu sokaktaki binanın ziline bastı. Kapıyı açan Gülsüm Çalışkan, evin eşi Mustafa tarafından kiralandığını söyledi. Polis, genişletilmiş bilgi taraması yani GBT sistemini araştırınca Mustafa Çalışkan'ın kuşku çeken bir profile sahip olduğunu gördü. Çalışkan, 1958 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde doğdu. İlkokuldan sonra okumadı. İlk sabıkasını 1983'te Nevşehir'de karıştığı hırsızlık suçundan aldı. 10 yıl sonra ırza geçme ve küçük yaşta çocuğu baştan çıkarma suçundan ceza yedi. Üçüncü sabıkası 2001'de devrim kanunlarına muhalefet suçundandı. 20 yıl öncesinin hırsızı ve 10 yıl öncesinin cinsel saldırganı artık şeyhten sayılıyordu. Çalışkan, 2001'den sonra Çorum'a yerleşerek Suffe Derneği'ni kurdu. Suffe, Arapça bir sözcüktü. Hazreti Muhammed'in Medine'de Mescid-i Nebi'nin duvarlarına bitişik şekilde kurdurduğu, üzeri hurma dallarıyla örtülmüş gölgeliklere Suffe adı veriliyordu. Suffelerde Medine'nin sahipsiz bekarlarına eğitim veriliyordu. Çalışkan, Çorum'un 7 mahallesinde Kur'an kursu ve evler açtı. Giderleri öğrencilerden, yardım ve bağışlardan, zekat, fitre ve kurban derisi gelirlerinden karşılandı. Aksaray, Kırşehir ve Rize'de müritler edindi. Ankara'da Suffe Emlak adlı dükkanını açtı ve özel bir ev tuttu. Çalışkan, Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini yayıp Mehdi'nin kendi soyundan doğacağını iddia etti. Mehdi'nin gelişini, peygamberlerle görüştüğünü savundu. Aynı anda 70 yerde olabildiğini, müritlerinin evlerini manevi alemle ziyaret ettiğini, her birini eşiyle yatakta, banyoda yıkanırken ya da bebeğini emzirirken görebildiğini söyledi. Oruç tutmadığı ve namaz kılmadığı halde soran olursa hocamız namazı manevi alemde kılar dedirtti. Ashab-ı Suffe'den günümüz Suffe adlarıyla mesajlar adlı derleme kitabı çıkardı. Editörleri ise Filiz Hacı Bekiroğlu, Seher Barın ve Nimet Ağ idi. Üç kadından ikisi Çalışkan'ın imam nikahlı eşiydi. Çalışkan'ın ilk resmi nikahlı eşi Güllüzar Çalışkan'dı. İki çocukları oldu. Evlilikleri 2004 yılında bitti. Çalışkan, boşandıktan sonra 1978 doğumlu Gülsün ile resmi nikahla evlendi. Kurslarda Kur'an hocalığı yapan Gülsün'ün 5 çocuğu oldu. Çalışkan, Çorum'a göçünce haremini genişletti. Filiz Hacıbekiroğlu ile imam nikahı kıydı. Edebiyat fakültesinden mezun olan genç kadın, 2003 yılında Çalışkan'ın dini sohbetlerine katılmıştı. Evli olduğunu bildiği halde Çalışkan'la evlenmişti. Bu evlilikten 2 oğlu olmuştu. Hacıbekiroğlu, "Eşimin yanlış bir şeyini görmedim." diyecekti. Aynı günlerde cemaati müdavimleri arasında 1977 doğumlu Ebru Kara katıldı. Kara, İlahiyat Fakültesini bitirince arkadaşı M.Y. ile evlendi. 5 yıllık evlilik, Ebru Kara'nın Çalışkan'ın müridi olup çarşafa bürünmesiyle sarsıldı. Eşinden boşanan Kara, Çalışkan'ın 3. eşi olmayı kabul etti. Ebru Kara, "Mustafa Çalışkan ile 2005'te tanıştım. Eşimle sorunluydum. Gülsün Hoca ile istişare yaptık. 1-2 ay sonra eşimi terk ettim. Mustafa Hoca ile evlenmek istedim. Kabul etti. Ailem kararıma saygı duydu. Nikahımızı Mustafa Hoca, ben, kardeşim ve annemin bulunduğu ortamda yaptık. İki çocuğum oldu. Mustafa ile evlenme amacım aynı çatı ve gaye altında olmaktır. İslam'a göre dini nikah sayısı 4'tür. Hocamın niye 6 bayanla evli olduğu hususuna diyeceğim yoktur." Ardından Çalışkan, 1982 doğumlu Tülay Acuner'e gözünü dikti. Ortaokul mezunu olan Acuner, 2006'da Çalışkan'ın dini sohbetlerine katılmış ve 2 yıl ayet ve hadis dersi almıştı. Bir zaman sonra Çalışkan ile evlendi ve bir çocuğu oldu. Tülay Acuner, "Dördüncü eşi olarak bu durumu kabul ettim. Benden sonra 2 kişiyle daha evlendi. Hocamızdan hiç kötü yan görmedim. Kendisine halen güvenmekteyim." şeklinde bir açıklama yapmış. Şengül Genç ise Çalışkan'ın 5. eşiydi. Genç, 2007'de Çalışkan ile tanıştığında ilk eşiyle boşanma aşamasındaydı. İlkokul mezunu Genç, haremdeki bürokrasiyi izleyerek önce mürit, sonra eş oldu, bir çocuk doğurdu. "Hocam mangal yüreklidir. Hiç kimsenin cehenneme girmesini istemiyor, herkesin cennete girmesini istiyor. Hocamız öğrencilerinin Kur'an ve sünnet ışığında yaşamasını istemiştir." Şengül Genç'in açıklaması da böyleydi. Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun Ümmühan Itır da 6. eş olmayı sindirdi. Itır'ın Çalışkan'dan 2 çocuğu oldu. Çalışkan 6 eşiyle Çorum'da aynı binada ve bir arada yaşıyordu. Kayıtlara göre 5'i erkek 13 çocuğu vardı. Bu çocukların 11'i Gülsün Çalışkan ve Filiz Hacıbekiroğlu'nun nüfusuna kaydetti. Örneğin Ebru Kara'nın 2 çocuğu Hacıbekiroğlu'nun üzerine kayıtlıydı. Kara vaziyeti gizli kalmak istedim ve çocuklarımın Çalışkan'dan olduğunun bilinmesini istemedim diye açıkladı. Hacıbekiroğlu çocukların toplumda iyi yetişebilmesi için bu hale razı geldiğini savundu. Gülsün Çalışkan evlilikleri çevrenin bilmesini istemedikleri için 2 eşten birer çocuğu üzerine aldığını söyledi. Çalışkan 6 eşini hoca olarak yetkilendirerek kadın biriminin başına getirdi. Erkek birimini eşi Gülsün Çalışkan'ın erkek kardeşleri Sedat ve Ali Aytaç yönetiyordu. Ali'nin eşi Gülşen Aytaç da kadın hocalar arasındaydı. Çok sonra Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA incelemesinde Gülşen ve Ali Aytaç'ın 2 çocuğunun gerçek babasının Mustafa Çalışkan olduğu ortaya çıktı. Rapora göre kayınbiraderinin eşiyle cinsel ilişkiye girmişti. Ali Aytaç, adli tıp raporuna inanmıyorum dedi. Gülşen Aytaç, Çalışkan ile cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Çalışkan suçlamaları reddetti. Ona göre haremdeki kadınlar ya manevi kızı ya da bacısıydı. 7. eşi Elif Ceyhan ve 8. eşi Seher Barın dahil. Elif Ceyhan, imam nikahlı eşi Mustafa Çalışkan'ın olağanüstü güçlerinin olduğuna ve cinler aleminden müritlerinin bulunduğuna inanıyordu. O kadar ki 21 Kasım 2012 günü yaptıkları telefon görüşmesinde Çalışkan'dan kendisini cinler alemine götürmesini istedi.
Aranızda bayan yok mu hocam? O bayanlar içinde üstadımızı görenler vardı mı hocam? O hocalarımızın hocasısınız ya, orada da talebeleriniz var. Onların baş hocaları var mı? Hocam yaşları sizin gibi mi? En küçük yaşı biliyor musunuz hocam? Türkiye içerisinde mi? Rabbim nasip ederse onların arasına gireceğim. Daha mı düşük? Göremeyeceğim mi onları? Ay iyi hocam, sen de beni götüreceksin mi yanında? Antibiyotik gibisin hocam.
Bu el emeği, göz nuru, Flash TV telefon görüşmesinden sonra daha da trajikomik olan olayımıza devam edelim arkadaşlar. Lise mezunu Elif Ceyhan bu konuşmayı yaptığında 20 yaşındaydı. Görüşmelerine bakılırsa Çalışkan ile 12 yıl önce tanışmıştı. O tarihte Çalışkan Ceyhanların mahallesinde medrese açmıştı. Ceyhan medresedeki ilk öğrencilerdendi. Liseyi bitirince Ocak 2012'de akrabası EU ile evlendi. Ancak EU 2 ay sonra intihar etti. EU'nun annesi gelini Elif Ceyhan ile Çalışkan arasında ilişki olduğuna, oğlunun bu yüzden canına kıydığına inanıyordu. Hatta suç duyurusunda bulundu. Doğrusu acılı anne haksız sayılmazdı. Zira Ceyhan eşinin ölümünden 7 ay sonra 28 Ekim 2012'de görüştüğü Çalışkan'a "Küçüklüğümden beri yanında büyüdüm. Senin yanında huzur buldum. Yanından bir saniye ayrılmak istemeyen çocuktum. Aynı hislerim devam ediyor." dedi. Bir başka konuşmasında Ceyhan, "Benden 3 senede bıktın" diye sitem ettiğinde eşi öleli 7 ay bile olmamıştı. Çalışkan, yas tutup tutmadığına bakmadan imam nikahı kıyıp Ceyhan'ı hareme aldı. Ceyhan, anne olmak istediğini söylediğinde "Boşarım ha" diye tehdit etti. Ceyhan, Çalışkan'dan şikayetçi olmadı. İhtimal, Çalışkan'ın dönemin en büyük evliyası olacak kapasitedesin. Çalışmalarına devam edersen bu mertebeye ulaşırsın. Birçok alime diz çöktürürsün sözlerine kandı. İhtimal, Seher Barın gibi Allah dostuyla evlenmek bir şereftir diye düşündü. Seher Barın, Kız Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi eğitimi aldığı günlerde Çalışkan'ın resmi nikahlı eşi Gülsün ile tanışarak cemaate katıldı. 2 yılı Kur'an ve Arapça dersleri aldı. Aynı günlerde kadın hoca Gülşen Aytaç, "Mustafa hoca Allah dostudur. Allah dostunda hangi vasıflar varsa onda da vardır" diyerek Çalışkan'ın kerametlerinden söz etti. Seherbar'ın çalışanın namaz kılmadığını ve ulu orta küfrettiğini gördüyse de bir hikmet vardır diyerek geçiştirdi. Çalışkan bir vakit sonra Barın'a "Sen zevcem olarak takdir edildin," dedi. Genç kızı Suffe Derneği'ne götürdü. Erkek müritleri binadan çıkarıp Barın'ı odaya soktu. Barın "Hocam ne yapıyorsunuz?" diye direndi. Çalışkan "Artık eşimsin. Nikahımızı hocam kıydı. Karşı koyarsan manen zarar görürsün," dedi. Yazgısına boyun büktü. Seherbar'ın Allah dostuydu. Onunla evlenmek şerefti. Bizi bu şekilde inandırdılar. Peygamber'e gelin gittiğime, cennete güzel bir makam bana verildiğini söyledi. İmam nikahı kıymadık. Hiçbir sözleşme yapmadık. Ona teslim olmamız fikri çok aşılanmıştı. Manevi duygularımı kullanarak benimle ilişkiye girdi. Bağırmak istedim. Ağzımı kapatıp ırzıma geçti. Yedinci eşi olduğunu bilmiyordum. Mustafa kendisiyle evlendiğimi ve ilişkiye girdiğimizi gizlememi istedi. Barın'ın en yakın arkadaşı Nimet A'ydı. Nimet A, 2009'da girdiği cemaatte Çalışkan hakkında "Şeyhimiz uçuyor" denildiğini işitti. Çalışkan, etkilemek için olsa gerek Nimet A'ya Hazreti Hızır tarafından görevlendirildim dedi. Nimet A'nın gördüğü kadarıyla Çalışkan çoğunlukla kadınlarla vakit geçiriyordu. Hoca televizyon karşısında oturdu. Gerçekte televizyon izlemediğini, Filistin'le savaşta olduğunu söylüyordu. Saatlerce kendisini izlememizi istiyordu. Biz de izliyorduk. "Nafile namaz kılacağımızda yanımda durun," diyordu. "Benim yanımda gelmeniz, umreye gitmenizden daha hayırlıdır," diyordu. Nimet A, Seher Barın ile İstanbul Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı'nı kazanarak aynı eve çıktı. Çalışkan, Barın'ı görmek için geldiği İstanbul'da vedalaşma gibi bahanelerle Nimet A'yı ve Nimet'in kız kardeşi Saniye A'yı taciz etti. Hülya S, cemaatin Kur'an eğitimcileri arasındaydı. Derviş olarak gördüğü Çalışkan'ın başından bir saç teli düşse alıp saklıyordu. Çalışkan, 1983 doğumlu Hülya S'ye "Manevi kızım," diyordu. İlkokul mezunu Hülya S, Çalışkan'a taparcasına bağlıydı. Mustafa Hoca yemekten kalktığında bıraktığı artıkları yemek için yarışırdık. Yemek artıklarının şifa olduğunu düşünüyorduk. Hülya S, cemaate para bulmak için kermesler ve kurslar düzenledi. Eşini sohbetlere katılmaya ve bağış yapmaya ikna etti. Paralarla Çalışkan'a lüks araç alındı. Hülya S, ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğinde telefon açan Çalışkan, "Oğlunu emzirirken göğsün açık kalıyor. Banyoya girerken örtün. Seni manevi alemde görüyorum," dedi. Bir başka gün Hülya S'nin kızı ameliyata alındığında, "Meraklanma," dedi. "Manevi alemde ameliyata gireceğim." Derken Hülya S'ye cinsel ilişki teklif etti. "Beni taşıyamazsan Hazreti Muhammed'i nasıl taşıyacaksın? Bir insanı günah işleteceksin ki içi yanacak. Önemli olan bir kişinin günah işlemesi değil, tevbe etmesidir," dedi. Tövbe kapısı tahmin edildiği üzere Çalışkan'ın yatağına açılıyordu. Hülya S çok kez birlikte oldu Çalışkan ile. İlkokul mezunu Selver D de kursta dini eğitimler veriyordu. Bir gün Çalışkan Selver D'yi aradı ve "Manevi yoldan ilerleyebilirsin," dedi. Nasıl mı ilerleyecekti? Sevişerek. Çalışkan 1990 doğumlu Selver D'yi lüks bir araçla kursa götürdü. Özel odasını aldı. "Benimle ilişkiye girmezsen manen yükselemezsin," dedi. Selver de hocasını iterek odadan kaçtı. Çalışkan yılmadı. İkinci kez odaya getirmeyi başardığı Selver D'ye tecavüze kalkıştı. Selver de koşarak odadan çıktı. Çalışkan'ın çok eşli istismarı 2005'ten 2011'e kadar aralıksız sürdü. Ta ki kursta iki kız çocuğunu taciz edene dek. Çorum Emniyet Müdürlüğü'nü 1 Kasım 2011'de arayan bir ihbarcı, Suffe Derneği'ne dini eğitim veren Mustafa Çalışkan'ın iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu bildirdi. Polis, Çalışkan'ın telefonunu takibe aldı. Ahizenin bir ucunda Çalışkan, diğer ucunda ise 1997 doğumlu BÇ adlı çocuk vardı. Zihinsel gerilik tanısı konan BÇ, Çorum İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyordu. Birkaç yaş büyük ablasıyla 3 yıldır yazları Çalışkan'ın yatılı Kur'an kursunda kalıyordu. Baba evine döndüğünde kışın ise kursa hafta sonları gidiyordu. Çalışkan 13 yaşındaki bu kıza göz koydu. Telefonda "Sevdiğini mi söyleyeceksin? Söyle bir tanem. Hadi aşkım," diyor ve sonra "Hanımım olmak ister misin?" diye soruyordu. Çocuğu sanal sekse zorluyor, elle taciz ediyordu. Bir diğer taciz mağduru ise 15 yaşındaki GÇ idi. Çalışkan 28 Aralık 2011'de tutuklandı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada BÇ'ye nasihatte bulunduğunu ve teskin için sarıldığını savundu. Nasihat diye nitelediği konuşmada "Bacaklarını okşayayım mı?" diyordu. İlk çocuk ve ailelere baskılar üzerine şikayetlerini geri çekti. Çalışkan'ın eşi Gülsün mahkemede yalan söyledi. "BÇ eşimden dua istemek amacıyla evimize gelmişti. Eşim genelde herkese aşkım der," diye konuştu. Çalışkan 27 Nisan 2012'de salıverildi. cinsel istismar suçu oluşmadığı gerekçesiyle beraate karar verildi. Peki cinsel içerikli telefon konuşmaları bedensel temas içermediğinden suç sayılmadı. Bu yargılamada tanık olarak dinlenen Hülya S., çalışkanın istismarda bulunduğunu görmedim demişti. Gerçek şu ki Hülya S., BC'yi çalışkanın odasına girerken görmüştü. Fakat Gülsün çalışkanın telkini sonucu bu şekilde ifade vermişti. Çalışkan cezaevindeyken eşleri, hocamız tutukluları irşat için cezaevine girdi diye propaganda yaptı. Tahliye edilen çalışkan istismardan ötürü tutuklanmasını kerametine yordu. Bu dava Allah'ın imtihanıdır. Allah bana sıkı sıkıya bağlı gerçek talebelerle çürük elmaları ayıkladı, dedi. Çalışkanın Çorum'la tutunması zordu. Eşleri ve çocuklarını alarak Mayıs 2012'de Aksaray'a taşındı. Uzun süredir kurs faaliyetlerini yürüttükleri bu şehirde Sofular Mahallesi'ne 4 katlı gök apartmanını tuttular. Mahalleli kadınları sohbete çağırdılar ve öğrenci okutuyoruz diyerek bağış ve para topladılar. Aksaray gurbetçi şehri olduğu için yurt dışına yakını olan ve çalışanlardan daha çok para istediler. Bir sohbet sırasında çalışkan parayı az bulup öfkelendi. Kadınlar böyle mübarek mi olur diye düşündü. Olmazdı. Ve bu vaziyet Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Çalışkanın telefonu 9 Ekim 2012'den itibaren dinlenmeye başlandı. 3 şehirde 26 kadınla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Sık sık seyahat ediyor, Çorum'dan Kırşehir'e, Aksaray'dan Ankara'ya, İstanbul'dan Rize'ye gidiyordu. Eşlerine Kur'an kurslarını ziyaret ediyorum diyordu. Aslında Kur'an kursu adı altında haremini geziyordu. İlk durağı Kırşehir'di. Dilek T, 2007'de üniversiteye hazırlanırken Çalışkan'ın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Kur'an kursuna gitmeye başladı. Haftada bir gün Çalışkan'ın sohbetlerine katıldı. Dilek T, 20 yaşındaydı ve bekardı. İlk görüşmesinde dua istediği Çalışkan birkaç hafta sonra Dilek T'yi odasına çağırdı. Yanına oturdum. Sarıldı, öptü, hoşlandığını söyledi. Sen Gülsün Hoca olabilirsin diye övgüler yağdırdı. Şok olmuştum. Etkisinden kurtulamıyordum. Beni sürekli çağırdı. Her gittiğimde sarılıp öpüyordu. Utandığım için itiraz edemiyordum. Sohbette benim sizi öpmem dinen yanlış değildir. Beni erkek olarak düşünmeyin. Farklı birisiyim diyordu. Dilek'te bir başkasıyla evlenip Ankara'ya yerleşti. Çocuk yuvasında iş bulundu. Ancak Çalışkan ile bağını koparmadı. Çalışkan 2012 ve 2013 yıllarında Ankara'daki bürosunda Dilek'te ile birlikte oldu. Dilek T'nin bir aylık oğlunun kan örneğinde DNA incelemesi yapılınca gerçek ortaya çıktı. Çocuğun babası Çalışkan'dı. Kırşehir'deki kurs sayısı 4'e çıkınca birinin başını evli ve 3 çocuk annesi Hatice A geçti. O da hoca hanımı olmuş ve bağış toplamaya başlamıştı. Çalışkan ile görüşmesinden anlaşılacağı üzere paranın nereye harcadığı belli değildi.
Kurban derilerini toplayabiliyor musun hocam? Zorla alın yani. Yoksa şuraya söz verdik, buraya söz verdik diye 40 tane yalan atarlar.
Yok hocam, getiriyorlar.
İyi, elhamdülillah. Onları hemen satın, paraya çevirin. İki talebemiz çıktı, 1 milyar para lazım.
Size mi vereyim parayı, yoksa...
Ben sana o zaman söylerim. Sen toparla da tamam mı bir tanem?
Hatice A ifadesinde, topladığımız paraların kesinlikle kaydını tutmuyorduk. Hoca kayıt tutuyor muydu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bir kayıt yok, dedi. Çalışkan bir başka konuşmasında Hatice A'ya gitti mi yurt dışına diye sordu. Hatice A gitti, dedi. Kast edilen kişi Hatice A'nın eşiydi. Çalışkan eşinin Türkiye'den ayrılmasından yararlanarak Hatice A ile birlikte oluyordu. Kırşehir'deki diğer kadın hoca 1966 doğumlu Sultan E idi. İlkokul mezunu Sultan E evli ve bir çocuk annesiydi. Sultan E ile Çalışkan'ın duygusal ilişkisi görüşmelerine bakılırsa eskiye dayanıyordu. Sultan E, başka bir sultan buldun diye sitem edince çok, zibil gibi diye yanıt veriyordu. Çalışkan aynı anda 1987 doğumlu Ayşe K ile birlikteydi. Ayşe K'nın anlatımına göre görüntülü cep telefonlarına sanal seksle başlayan ilişkileri cinsel ilişkiye evrilmişti. Çalışkan Ayşe K'ya sen talebemsin, eşim olacaksın, sabret, dini açıdan merteben artar diyordu. Ayşe K, sanal seks İslamiyet'in neresinde var diye sorduğunda yanıt alamadı. Ayşe K evlenmekten söz açınca bekle, dedi. Allah seni bana mı başkasına mı yazacak? Nazife A, eşiyle sorunlarının olduğu 2006'da sıkıntıdan çıkış yolu olarak Çalışkan'ı gördü. Çalışkan, 2007'de Nazife A ile birlikte oldu. Bir başkası 1987 doğumlu öğretmen Çiğdem S idi. Çalışkan'ın Rize'de de Kur'an kursu ve temasta olduğu iki kadın vardı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Mart 2013 sabahı Aksaray, Çorum, Kırşehir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yaptı. Çalışkan ile eşleri, sevgilileri ve adamları gözaltına alındı. Hesap günü gelmişti. Aksaray'da gözaltına alınan Çalışkan emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Savcılık, Çalışkan'ın nitelikli cinsel istismardan tutuklanmasını istedi. Mahkemeye sevk yazısında Çalışkan'ın kadınlarla birlikte olmak için uhrevi vaatlerde bulunup mağdurelerin iradesini fesada uğrattığı belirtildi. Uğur Korunmaz'a ilişkin Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin verdiği karar hukuki dayanak kabul edildi. Dini duyguları istismar edilerek iradesi fesata uğratılanların rızasından söz edilemezdi. Aksaray 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadeye göre Çalışkan serbest meslek sahibiydi. Geçimini Rize'den çay getirip satarak sağlıyordu. 3 yıl önce Çorum'dayken Kur'an kursu hocalığı yapmıştı. Fakat Çorum'dan sonra hocalığı bıraktığını iddia ediyordu. Ses kayıtlarına ve bir seks kasetine rağmen kadınlarla cinsel içerikli görüşmelerinin olmadığını savundu. Çorum'da iki çocuğu istismardan yargılandığı davayı inkar edemeyeceği için böyle bir hataya düştüğüm doğrudur dedi. Bir resmi nikahlı, bir dini nikahlı eşinin olduğu ileri sürdü. Diğer suçlamaları ise reddetti. Kimseyi telefonla aramadım. Bazı kişilerin beni aradığı doğrudur. Arayanlar bazen dini konularda bilgi almak için, bazen özel meselelerini anlatmak için aradı. Bayanlarla cinsel ilişki teklifinde bulunmadım. Evli olduğumdan Çorum'daki olaydan beri gayri resmi birlikteliğim olmadı. Okumuş olduğunuz tarifelerdeki ifadeler öğrencilerime sevgimin göstergesidir. Ben hayvanları da severim. Onlara da aşkım derim. Asıl mağdur olan benim. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan ile dini nikahlı eşleri Filiz Hacıbekiroğlu, Ebru Kara, Tülay Acuner, Şengül Genç ve Ümmühan Itır ile adamı Sedat Aytaç'a nitelikli cinsel saldırı, dinsel törenle evlenme, çocuğun soy bağını değiştirme ve müstehcenlik suçlarından Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İlk duruşma 4 Eylül 2013'te görüldü. Çalışkan, duruşmada kadınlarla zorla ilişkiye girmediğini ve evliliklerin isteğe bağlı gerçekleştiğini anlattı. Kendisini Mehdi diye tanıtmadığını, ilim adamıyım demediğini, dernek veya Kur'an kursu kurmadığını iddia etti. Rize ve Çorum'da getirdiği çay ve pirinçlerin satışından elde ettikleri geliri bağışlamak dışında kurslarla bir bağının olmadığını öne sürdü. Ben 1200'e yakın öğrenci okuttum. İnsanlığa hizmet ettim. Bu vaziyette sizin karşınıza gelmem en büyük ayıptır, en büyük suçtur dedi. Çalışkan'a göre başına ne geldiyse gözlerinin güzelliğinden gelmişti. Gözlerim yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Hapishaneye gittiğimde gözlerimi çıkartmak için uğraştım. Ellerim kan oldu. Benim sohbetime gelen ve gelmeyen herkes bu gözler ne güzel, neden Allah'a bakmadı da insanlara baktı dedi. Çalışkan'ın eşleri suçlamaları reddetti. Dilekte Ayşe K ve Nazife A şikayetini geri çekti. Tanık olarak çağrılan Kırşehirli 3 kadın da Çalışkan, özgürlüğüne kavuşacağını sanıyordu ki 7. eşi Seher Bar'ın sahneye çıktı. Beni bu ifade sonrası hem maddi hem de manevi olarak rahatsız edebilirler, dedi ve mahkemeye seslendi. Mustafa Çalışkan'ın insanları kandırmaya yeteneği var. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini bu konuda uyarıyorum. 16 yıldır bu şekilde süren düzenin nasıl devam ettiğini anlamış değilim. Parayı bizzat Çalışkan'ı idare ederdi. Çalışkan'a ağzından çıkacak bir söze kendisini camdan atacak kişilerin olduğunu düşünüyorum. Bu şahıs hapishaneye girdikten sonra kendimizi çok rahat hissediyoruz. Çorum'dan Hülya S, Saniye A, Selverde ve Nimet A da şikayetçi oldu. Bu ifadelere rağmen Çalışkan 11 Mart 2014'te suç kapsamı ve mahiyeti, delilin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Karar 1 Nisan 2015'te çıktı. Gerekçeli kararda dini duyguları istismar edilen mağdurların Çalışkan'ın esiri hale geldiği ifade edildi. Çalışkan'ın Suffe Derneği'nin manevi hocası olarak tanındığı, cinsel ilişkiye girmek için dini duygu ve düşünceleri kötüye kullandığı, manen yükselmek isteniyorsa kendisine teslim olunması gerektiğini söyleyerek vaatlerde bulunduğu, bu vaatlere kanan mağdurlar ile cinsel ilişkiye girdiği, dini duyguları istismar edip hile kullanmak suretiyle iradeleri fesada uğrattığı, müştekilerin rızalarının olduğundan veya sanığın eylemlerini müştekilerin gösterdiği rızanın hukuken geçerli olduğundan bahsedilemeyeceği, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2013 Taksim 229 dosya 2015 Taksim 223 karar 29-13 Taksim 1471 esas numaralı ve 1 Nisan 2015 tarihli gerekçeli kararı. Çalışkan'a cinsel istismar suçunu 5, soy bağını değiştirme suçunu 5 ve dini nikah kıyma suçunu 5 kez işlediği için toplam 57 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz eden bir hakim, mağdurların üniversiteli olduğunu ve şikayetlerinin bulunmadığını belirtti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, azınlıkta kalan hakime hak verdi. Ayşe K'nın şikayetinin olmadığı, 4 kadının cebir, tehdit veya rızaları dışında ilişkiye girdiklerine dair kanıt bulunmadığı için beraate karar verilmesini istendi. Bu kez de Yargıtay bölünmüştü. 5 hakimden ikisi karşı çıktı, Rıza'nın hileyle elde edildiği savunuldu. Sanığın hileli dini söylem ve telkinlerle mağdureleri aldattığı, irade özelliklerini kısıtladığı ve rızalarını temin ettiği açıktır. Kullandığı yöntemlerin doğru dini kültürüne sahip iyi eğitimli insanları kandırıcı vasıfta olmaması mağdurelerin kandırıldığı gerçeği değiştirmez. Mağdur ve eylem sayısı dikkate alındığında hile kullanılmadan serbest irade ürünü rıza ile eylemin gerçekleştirilmesine olanak yoktur. Sanık güven oluşturduktan sonra inancın gerekleri konusunda gerçek dışı beyanda bulunmuş, dini inanç ve duyguları istismar ederek iradelerini fesada uğratmış, hile ile rızalarını temin etmiştir. Daha doğrusu direnme, istek ve güçlerini yok edip itaate zorlamıştır. Bu nedenle mağdurelerin rızaları hukuken geçersiz olduğundan sanığın fiillerini hukuka uygun hale getirmez. Dava Yargıtay'da görüşülürken Yüksek Mahkeme'ye Kırşehir'den bir dilekçe ulaştı. Çalışkanın birlikte olduğu Nazife A şikayetini geri çektiğini bildiriyordu. Nazife A'ya göre soruşturmayı yürüten savcı, mahkeme başkanı ve davaya bakan hakim Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı. Çalışkan ve kadın hocalarının bize zararı olmadı. Kurslarda ne taciz, ne sarkıntılık, ne cinsel saldırı yapıldı. Şimdi anlıyorum ki başsavcı, ağır ceza başkanı ve üye tutuklanmış. Bu kişilerin FETÖ-PYD mensubu olmaları ve hocamızı karşılık beklemeden kurslarda konuşması ve örgütten uzak durması nedeniyle Ashab-ı Suffa Vakfı'nın yok olmaya ve kendisine biat etmesini sağlamak için bu yapılmıştır. Biz hiçbir zaman ülkemize, devletimize ve reisimize ihanet etmedik. Karşısına saygıyla eğildik. Biz yok etmek için hocamıza ceza vermiştir. Reşit bir kadın olarak şikayetim olmadığı halde beni mağdur gösterip verdikleri cezanın iptalini sizden diliyorum. Kalbi hürmetlerimin kabulünü arz ederim. Halbuki Nazife A'nın çalışkan eli cinsel içerikli görüşmesi vardı. Nazife A, 28 Mart 2013'te çalışkanı suçlayarak Allah rızası için hareket etmiyor demişti. Dava Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karara bağlanmayı bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.